İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 2.
İkinci kısım, sayfa 13. Anavarza kayalıklarından, kayalıklardaki kaktüs ormanlarının arasından aşağı ovaya saklanarak, sinerek inen Mehmet kendisini deve dikenlerinin içinde buldu. Burada deve dikenleri bir orman gibi üst üste bitmişlerdi. Dikenlerin üstünden Mehmet'in başı bir görünüyor, bir yitiyordu. Bahar alabildiğine patlamış, Anavarza'nın kayalıkları arasındaki kırmızı topraklarda sarı çiğdem çiçekleri üst üste fışkırmıştı. Kayalıklardaki her birisi bir ağaç büyüklüğündeki kaktüsler de kırmızı, mavi, sarı, ak çiçeklerini açmışlardı. Eşek arıları, bal arıları, sarıcı arılar büyük çiçeklerin içlerini doldurmuşlar, kanatları ibiltilerde çiçeklere girip çıkıyorlardı. Kayalardan kayaların üstündeki örenlerden bir yeşilliktir aşağılara delicesine iniyordu. Mehmet geceyi büyük surun doğu yönündeki bir kovukta geçirmişti. Çıngıraklı yılan korkusundan ilk horozlar ötünceye kadar gözlerine uyku girmemişti. Uyandığında gün kuşluk olmuştu, inceden ılık bir yel esiyordu. Kocaman el büyüklüğündeki ak kelebekler küme küme çiçeklere, otlara iniyor kalkıyorlardı. Aşağıdaki akça sazın üstüne kalın bir pus çökmüş, hiçbir şey gözükmüyordu. Güneyde Ceyhan Irmağı'nın kayalıkları yaladığı yerlerin üstünde, öyle durup duran bir top ak bulutun altında 11 tane kartal uçuyordu. Kanatlarını germiş, yönlerini daha yeni fisilemiş, güney yeline dönmüşler, orada çok mavilemiş duru gökyüzünde kıpırdamaz gibi duruyorlardı. Deve dikenleri de mor dikenlerini koskocaman açmışlar, bir hoş, ot gibi, acı pıtırak gibi kokuyorlardı. Mehmet bir ara olduğu yerde durdu, gözü Anavarza kayalıklarına çakıldı kaldı. Yüzüne birden bir mucuk bulutu gelip sıvandı. Mehmet bu sinekleri duymuştu. Yüzündeki sinekleri iki eliyle sıyırdı. Bir daha yüzünü boş bırakmadı. Sinek bulutu geldikçe korunuyordu. Dün akşamdan beri kafası Recep Çavuş'a, Deli Durdu'ya, Abdi Ağa'ya takılmıştı. Şimdi hepsi de toprak olmuşlardı. Bu insanlar ne istiyorlardı? Deli Durdu, Recep Çavuş ne istiyordu? Bu ölümlü dünyada Abdi Ağa ne istiyordu? Ferhat Hoca ne istiyor? Sarı çiçekli Mahmut Ağa'nın öldüğünü duyunca sevincinden deli divaneye dönmüştü. Sabaha kadar uyumamış Mehmet'e, söyle hele kurşunu yiyince ne yaptı, nasıl inledi, ne söyledi diye sormuş durmuştu. Mehmet de durmadan yeniden anlatmıştı. Ferhat Hoca onun anlatmasına doymuyor. Daha Mehmet, daha diyor. Onu yeniden anlatmaya zorluyordu. Mehmet de artık uydurmaya başlamıştı. O uydurdukça öteki daha istiyordu. Mahmut Ağa'nın ölümünden bu kadar tat mı alıyordu? Onun her anlatışında yüzü büyük tatla geriliyor, gözleri ışılıyordu. Böylesine sevinç hiçbir olay karşısında hiç kimsede görülmüş değildi. Ya Recep Çavuş, o ne istiyordu? Mehmet birçok olayı, birçok kişiyi anlamıştı da bu Recep Çavuş'u hiç anlamamıştı. Her olay, her devinim, yaralanması, ölmesi bile onun için bir öfke, bir sevinçti. O devinimi, eylemleri, daha da çok eylemleriyle dünyayı dolduruyordu. Ya Kızılbaşoğlu, o ne istiyordu? İstediği Yağız at işte dağlarda dolaşıp duruyor. Varsa da atını yakalasa, alsa götürse ya. Attan, insanlardan, her şeyden, uçan kuştan, vızılayan sinekten bile ödü kopuyor. O da bir şeyler istiyor. İstiyor ya ne? Hürü ana, ona istediğini biliyor diye güldü Mehmet. Hürü ananın ince uzun bedeni, sevgi dolu gözleri, candan yürekten halleri geldi gözlerinin önüne. İçine şu kokulu ılık bahar güneşi gibi bir sevgi doldu. Benim gül anam dedi. İşte böyle bir anası olan kişinin kıyamete kadar dünyası cennet olur. Öyle değil mi anam? Hatça geldi gözlerinin önüne. Kurşunu yiyip de öleceğini anlayınca önce gözlerini Mehmet'e, sonra Iraz anaya, sonra da Belek'teki çocuğa dikmiş, öylece canı çıkıncaya kadar bakmış kalmıştı. Birden farkına vardı ki başı dikenlerin üstünden gözüküyor. Ya birisi görmüşse? Karnı da acıkmıştı. Ağzının içi de kayış gibi olmuş, acılaşmıştı. İlerideki çukura doğru yürüdü. Az inince artık başı dikenlerin üstünden gözükmedi. Bir sürü küçücük kuş, sapsarı, yeşil, kırmızı, boyunları halkalı, mor çiçeklere küme küme incecik kanat sesleriyle inip kalkıyorlardı. Önünden usulca çok uzun bir kara yılan sırtı menevişleyerek akıyordu. Mehmet'in eli tabancasına gitti yavaşça. Yılan onu görmemiş, gördüyse de aldırmamış. Orada öyle usulcana akıp gidiyordu. Mehmet'in eli tabancanın üstünde kala kalmış, onun geçip gitmesini bekliyordu. Uğurdur diye geçirdi içinden. Atalar bir şeyi hiç boş yere söylemezler. Bir insanın karşısına yılan çıkması uğurdur. Yılan biraz gittikten sonra başını kaldırdı. Belki bir karış kadar yukarıya dikti. Mehmet'le göz göze geldiler. Yılan kırmızı çatal dilini çıkardı. Dişleri de gözüktü. Mehmet tabancasını kabından çıkardı, eli titriyordu. Ya yılan üstüne saldırırsa? Hemencecik de korkusu geçti, yılana nişan almaya gerek yoktu. Bir insan ne yana nişan alırsa alsın, eğer oralarda bir yılan varsa kurşun gider onu bulurdu. Bu da Allah'ın bir hikmeti işte. Ama gene de Mehmet'in yılana dönük tabancalı eli titriyor, yüreği de atıyordu. Sonunda yılan gözlerini onun gözünden ayırdı. Bir karış daha yükselerek geriye, Mehmet'e döner gibi etti. Şimdi başını iki karış kadar yukarıya kaldırmış, dili de çok daha uzamış, çok daha kırmızı kesilmişti. Mehmet gerilmiş tetikteydi. Yılan ona dokunmazsa bir şey yapmayacaktı. Böylece yılanla karşı karşıya ne kadar bir süre geçti hiç bilemedi. Önündeki dikenlere bir küme, o sapsarı küçücük kuşlardan kondu. Yılan başını onlara çevirdi. Kuşlar konar konmaz da pırr diye uçtular. Az ilerideki daha gür dikenlere kondular. Tam bu sırada da Mehmet'in elindeki tabanca patladı. Kocaman kara yılan ayak ucuna kıvrılarak cansız düştü. Mehmet tüh diye geçinden geçirdi. Eli ayağı kesilmiş, yüzü apak kağıt gibi olmuş, yüreği delicesine atıyordu. Tüh, uğurumuzu öldürdük. İçine şimdiye kadar hiç bilmediği bir korku düştü. Ortadan biçilmiş yılanın kuyruğu daha öfkeyle oynuyor, yere şap şap vuruyordu. Arkasına baktı, tabanca sesini duyan olmuş muydu acaba? Uzaktaki bulutun altında dönen kartallar çoğalmışlardı. 2-3 adım arka arkaya giderek yılandan uzaklaştı. Bir kara çalı kümesini dolanarak çukura indi. İçindeki korkusu gittikçe azıyor, onu bir hoş ediyordu. Sanki dünyanın bütün karanlığı yüreğinin başına çökmüştü. Dün gece Anavarza kayalıklarına ulaşınca sevinçten deliye dönmüş, bir kurtulmanın tadında kuş gibi yeğinilmişti. Şimdi korkunç bir karanlık duvarına başını vurmuştu. Birdenbire yöresine dört bir yanını jandarmaların çevirdiğini anladı. Sel yatağının dibine oturdu, sırtından kara imam cübbesini çıkardı, tüfeği cübbenin altındaydı. Omuzundan aldı, yavaşça mekanizmayı çevirdi. Kurşun namlunun ağzındaydı. Az ileriden sel yatağının kıyısından çiçeklenmiş bir böğürtlen kümesi aşağılara, Ceyhan ırmağına doğru uzayıp gidiyordu. Çalının dibine vardı, diz çöktü. Eski dört köşe, üstüne bir tuhaf yazılar olan, yarısı toprağa gömülmüş taşı görünce yüreğine azıcık su serpildi, sevindi. Taşın yanına varınca sevinci daha da arttı. Taşlar üst üste merdiven gibi derin bir çukura doğru iniyorlar, çukurun dibinde yatmış çinke taşından mor kalın direkler duruyordu. İşte burası iyi bir sığınaktı. Mehmet burada bir bölük jandarmayla bile dövüşebilir, belki de gece olunca kaçar, canını şu Çukurova belasından kurtarabilirdi. Kurtarıcı Aktaş'ın yanına çöktü oturdu. Çok yorulmuştu, belini Aktaş'a rahatça dayadı. Korkusu bir türlü geçmiyordu. Şu elindeki tüfeği, belindeki tabancayı bırakabilse, bıraksa da böyle dümdüz herkes gibi yollara düşüp o köye varsa, "Selamün aleyküm Abdülselam Hoca, benim adım Molla Mehmet, beni Ferhat Hoca sana gönderdi" dese olmaz mıydı? Ama tüfeğinden bir türlü ayrılamamıştı. Önce tüfeğini Ferhat Hoca'da bırakmış, sonra tüfeği bıraktığından dolayı bir sonsuz boşluğun içine düşüp ortada yapayalnız, çırılçıplak, bütün mümkünü çareleri kesilmiş kalınca geriye dönmüş, utanarak Ferhat Hoca'dan tüfeğini geri istemişti. Sonra dağlardan Çukurova'ya gelinceye kadar silahlarını 5 kere saklamış, 5'inde de onlardan ayrılamamış, geriye dönmüş, imam cübbesinin altına silahlarını yeniden kuşanmıştı. Fesi atıp şapka giymesi de kolay olmamıştı. Sonunda bu çizgili kaskete bir iyice alışmış, yıllardır paşında taşıdığı fesi ne tuhaf, çabucak unutmuş gitmişti. Taşa belini dayayınca sırtına bir serinlik geldi. Yanına yönüne daha korkuyla bakınıyordu. Deve dikenlerinin kocaman mosmor üst üste açmış çiçekleri esen incecik yelde ağır ağır sallanıyordu. Gökyüzü kalesi gözüken Anavarza kayalıkları, yukarıdaki akçasızın yüksek ağaçları, gün ışığı ve gözüken her şey mosmor kesilmişti. Deve dikeni çiçekleri morlarını ağır ağır bütün ovaya yayıyorlardı. Gün doğuda az ileride Hemita Dağı, kuzeydeki Toroslar da mosmor kesilmişlerdi. Mehmet Müslüm'ü bekleyeceği akçasazdaki uzun kavak ağacını bu sabah uyanır uyanmaz gözleriyle bataklığı tarayarak kolaylıkla bulmuştu. Şimdi ayağa kalksa da yönünü kuzeye dönse kavak ağacını bu çukurdan bile görebilirdi. Kavak ağacı, hay maşallah, öylesine uzamış gitmişti. Bu Müslüm'e de bir şey olmasındı. O da inatçı, Allah'ın belası bir şeydi. Tüfeğini elinden bir türlü bırakmıyordu. Ama çok becerikliydi ve yüzbaşıyla Kertiş Ali Onbaşı'ya kin bağlamıştı. Böylesine bir deve kini olur değil. Bu Faruk yüzbaşıyla Kertiş Ali Onbaşı'nın ölümleri mümkünü çaresi yok onun elinden olacaktı. Müslüm gibi bir insanı hiç görmemişti Mehmet. Ne görmüş ne de duymuştu. Onu oraya Abdülselam Hoca'nın köyüne o götürecekti. Köyü o biliyordu. O köy denizin kıyısında, Gavur Dağları'nın dibinde, Payas Kalesi yakınlarındaydı. Mehmet o köyü düşününce kendi kendine gülümsedi. İçi açıldı biraz. Çocukluğu aklına geldi. O köye gidecekti. Başka hiçbir şeyi düşünmemişti o zamanlar. O köye gidecekti. Derdi günü buydu. O köye gidecek, o adamın kapısına çoban duracak. Denizi görecek, portakal bahçelerinin içinde gezecek. Portakal çiçeklerinin kokusu onu mest edecekti. Dursun nereye gitmişti acaba? Belki de köyüne, yani o köye gitmişti. Kim bilir, Abdülselam Hoca'nın köyü Dursun'un köyü olamaz mı? Kıyıda bin tane köy yok ya, olamaz ya. Dursun merhaba diyor ona. Merhaba Mehmet, merhaba incecik oğlan. Eskisi gibi önce saçlarını, sonra omuzunu okşuyor, sonra da kucaklayarak yerden kaldırıyor. Merhaba incecik oğlan, merhaba Mehmet. Nasıl benim köyüm, bak ne kadar da güzel değil mi? Denize bak, ne kadar da köpürüyor. Allah'ın bir hikmeti, üstündeki gemilere bak. Nasıl da yalp yalp yalp ediyor. Süt beyaz, bir ışıklı, ışığa doymuş bulut gibi kayıyor. Kayıyor, kayıyor, incecik oğlum, kayıyor. Gözleri ne güzel güler Dursun'un. Ela gözleri keder, acı dolu. Onun gözlerinde kederle sevinç bir aradadır. Bir tuhaftır yüzü. Dünyada hiçbir yüz onun yüzü gibi sıcak değildir. Hiçbir göz onun gözü gibi insana candan, yürekten okşayarak, insanı sevgi ışığına sararak bakamaz. Eşkıya mı oldu Mehmet'im? Abdi'yi mi öldürdün? Ün'ün dağı taşı tuttu. Vardı gitti de Ankara'ya Ün'ü büyük Gazi Mustafa Kemal'i buldu. Mustafa Kemal Paşa senin namını duyunca çok sevinmiştir. O da senin gibi fıkara bir dul avradın oğlu. O da senin gibi fakir fıkarayı seviyor. Senin ününü, namını duyunca o incecik oğlan, varın şu incecik oğlanı bulun da, bulun da, bulun da. Mor kayalardan mor yılanlar iniyordu. Sular gibi akıyor, çağlıyordu. Mor kayalar çalkalanıyordu. Kayalar suların üstüne inmişler, batmıyorlar. Her bir yanlarından ışıklar fışkırıyordu. Mosmor ışıklar. Dursun mor ışıkların, deve dikenlerinin, mor kıvıl kıvıl yılanların ortasında kalmış dönüyordu. Mehmet'in başı arkaya, ak yazılı taşa, beş yapraklı kabartma bir çiçeğin üstüne düştü. O uyur uyumaz da öteden öteki kara yılanın tıpkısı bir kara yılan gene ağır ağır, hiç akmıyorcasına geldi. Mehmet'in önünden akarken başını kaldırdı, ona bir tuhaf baktı. Ardından da başını indirdi, gene aktığını hiç belli etmeden aktı gitti. Sonra ardından onun tıpkısı bir yılan daha geldi geçti. Bu yılan uzun uzun Mehmet'in yanında durdu. Onu koklar gibi etti. Birkaç kere başını ellerine uzattı. Elini yalar gibi yaptıktan sonra başını çekti. Bir süre bir top oldu, önünde kıvrıldı kaldı. Yumağının üstündeki başı Mehmet'e dönüktü. Orada ne kadar kaldı, başı yumağının üstüne ne kadar uyudu orası belli değil. Yanına başka kara bir yılan yaklaşırken başını kaldırdı. Yöreyi araştırdı, az ötesinden geçen yılanın arkasına takıldı. İkisi birlikte böğürtlen çalılarının arasından akarak merdivenlerden aşağıya, taş direklerinin yanına indiler. Mehmet'in tam alnının ortasına deve dikenlerinden sızan bir güneş parçası vurmuştu. Ana varza kayalıklarından bir kuşun kesik kesik sesi geliyordu. Büyük mor, sarı, ak kelebekler, cins cins güneşe gelince çakan arılar, yüzlerce küçücük renkli kuş deve dikenlerine iniyor kalkıyorlardı. Ötelerde Ceyhan Irmağı'nın öte geçesinde toz direkleri parlayıp sönüyordu. Güneyde Akdeniz'in üstünde ak bulutlar kabarır, garbi yeri esmeye başlarken Mehmet uyandı. Ter içinde kalmıştı. Gözlerini uğuştururken yanı başına keleplenip oturmuş kocaman kara yılanı gördü. Şaşkınlıkla ona baktı. Yılanın çatal dili azıcık dışarıda kalmıştı. Göz göze geldiler. Yılanın başında sırtında pul pul yeşil çakan menevişler vardı. Mehmet tabancasına davrandı. Allah belasını versin diye öfkelenerek ayağa kalktı. Burada da yer gök yılan. Dereye aşağı yürüdü. Deve dikenlerinden dışarıya çıkmak istemiyordu. Başı dikenlerin üstüne çıktıkça eğiliyor ya da derenin dibine iniyordu. Derenin dibi de safi pıtıraktı. Daha pıtıraklar yeşil olduğundan bacaklarına yapışmıyordu. Ama Mehmet pıtırakların içinde uyumuş bir yılana basarım diye kendini kollayarak yürüyordu. Biraz yürüdükten sonra çok derin bir çukura düştü. Çukurdaki deve dikenleri boyunu geçiyordu. Burada dikenlik bir orman gibiydi. Küçücük, renk renk binlerce kuş kaynaşıyordu. Her adım attıkça üst üste binmiş bir kuş kümesi vıcırdayarak telaşla havalanıyordu. Kelebekler küren küren buradan oraya akıyor, bir dikene konduklarında dikeni süt beyaz ediyorlardı.
Ayrım sonu.